Ayrım 13, Akrep, Eşber, Yağmur, Dereli, sayfa 143. Hepimize bulaşan utanç. Akrep hukukçu yetkilerinin elinden alındığı hapislik koşullarında yasallık görünümü altında işlenen bir cinayete tanık olan bir aydının hepimiz adına yaşadığı utancın anlatımında biçimleniyor. Asmayalım da besleyelim mi mantığının hukukun yüceliği ilkesini alaşağı ettiği bir ortamın hepimize bulaşmış utancının anlatımında. Akrep Yağmur Dereli'nin değil toplumsal vicdanımızın dramı. Yaşamda öyle dönüm noktaları vardır ki bireysel yaşantının ötesine geçerek insanlığın ortak bilincinin, ortak duyarlılığın malı olur. Dram sanatı işte bu anları yakalar. Yazar Yağmur Dereli 1982 yılı Haziran'ında Sinop zindanında yaşadığı bir dönüm noktasını drama dönüştürmüştür. Yazar oyunda birinci mahkumdur, hücrededir. Yalnızlığın dayanılmaz uç noktasıyla karşı karşıya kalmamak için tüm direncini seferber etmiş bir mahkum. Direncini sürdürebilmek için azı çok kılmak zorundadır. Şarkıları bile idareli söyler. Eskimesinler, gelecek günlere kalabilsinler diye. Şiirleri de anıları da bir hazine gibi saklar bilincine. Elinde gözleri görmediği için okuyamadığı bir deste mektup, elinde bir satır büyüklüğünde kıvırarak üstüne görmeden yazılar yazdığı kağıtlar, yalnızlıkla baş etmenin aydın insanca kotarılmış bir dolu çıkar yolu. Duyduğu tek insan sesi kendisi gibi bir mahkum olan çaycının. Gardiyanlar onunla konuşmaz. Bir gün hücresine yemek getiren gardiyanın elindeki aletle hücresinin iç duvarlarına şiddetli bir darbe indirdiğini duyar. Dehşet içinde sorduğu sorulara aldığı tek yanıt akrep. Görmediği akrebin hücresindeki olası varlığıyla yaşamak, olayların gelişimi içinde bir kez daha yer alacak olan akrep olgusu, insanı ve toplumu kuşatmış, her an her yerde olabilen ama görmediğimiz için kendimizi savunamadığımız, zehirini damarlarımıza ne zaman akıtacağını bilememenin tedirginliğini her an yaşadığımız, sinsi, insan düşmanı, amansız bir vurucu, yok edici gücün metaforu olarak oyunu sarıp sarmalayacak. Sonra uzun süredir ilk kez bir insan girer birinci mahkumun dünyasına. Birkaç hücre öteye tıkılan adi bir suçlu. Dramatik yoğunluk birbirinin tam karşıtı iki insanın 4-5 gün içinde yaşadığı ilişki içinde oluşur. Birinci mahkum bilinçsel zenginliğiyle direnebilen, düşünceyi, anıları ve düşleri yalnızlığına katık etmeyi başarmış, görmeyi öğrenmiş sıra dışı bir aydın. İkinci mahkum ise içgüdüleriyle yaşayan, bedensel varoluşun dışında hiçbir değere tutunmayı bilmeyen, ölüm tehlikesini hayvansı sezgileriyle karşılayan, görmeyi öğrenememiş sıradan biri. Ama ikisi de insan. Yalnızlığı geçici olarak rafa kaldıran birkaç günlük birliktelikleri onları insan olma ortak paydasında buluşturacak, ikisini eşit kılacak, onuru sahiplenmede, düşlerde, özlemlerde, umutlarda. Sonra geldiği gibi çıkıp gidecek ikinci mahkum. Ama geldiği günkü insan değil. Bir dönüm noktası yaşamış, dönüşmüş. Birinci mahkum ise hücresinin karanlığında, çoğunluğun gözünden saklanabilen bir cinayete daha tanık olmuş, çoğunluğun bilmediği ya da görmezden geldiği, yarım kalmış hayatlardan birini daha devralmış. Ama insana dair umudunu da bir kez daha yeşertmiş. Eşber Yağmur Dereli'nin oyunu melodramatik söyleşimlere, duygusal yükselişlere, klişe ilitelere yüz vermeden abartısız bir şiirselliğe dayandırılmış. Dingin bir söylem oluşturuyor. Yazarın bir oyunu etkili ve vurucu kılacak bilinen tekniklerden hiçbirine fazlaca yaslanmadan sahneye getirdiği süreç yalın bir tartıma oturtulmuş. Yalnızlığı dolduran tek ses, yalnızlığı bölen iki ses, yalnızlıktan taşan tek ses. Bu tartım içinde seyirciyi toplumsal vicdanıyla baş başa bırakan bir tiyatro deneyimi biçimleniyor. Akrep duyguların boşalma noktasına ulaştırılmadığı, düşünsel vurgusunu oyun ötesine ve tiyatro salonunun dışına taşıyan, kendine özgü bir duyarlılık çizgisi oluşturmuş bir oyun. Aslın başarılı yorumu. Ankara Sanat Tiyatrosu metnin içerdiği duyarlılıkla birebir örtüşen başarılı bir yapıma imzasını atıyor. Yönetmen Rutkay Aziz, oyunun görsel ve işitsel düzene yansıyan boyutlarını biçimlendirirken, özenli bir ekonomiyle değerlendirdiği, sahne olayının temel kuramını belirleyen bir sahne metni oluşturmuş. Hücrelerin bulunduğu bölümün boğucu sessizliğini, irkiltici bir şiddetle yırtarak açılıp kapanan demir kapıları, hücre yalnızlığının doruk aşamalarında Sinop Kalesi'ni yıkarcasına duvarlara çarpan Karadeniz dalgalarının kimi zaman dost kimi zaman bungunluğu çoğaltan türküsü, Kemal Günüç'ün oyunu baştan sona saran sahnedeki dingin söylemin vahşete, isyana, korkuya, ölüme, cinayete, sevince, yaşama, aşka, umuda dair boyutların çarpıcı bir sessel boyutta yorumlayan müziği. İnsan kimliklerini robotsu bir sessizliğe gömmüş gardiyanların tek düze ayak sesleri. Temelde sesle sessizliği çakıştıran vurucu düzeyde işitsel sahne düzeni. Rutkay Aziz yarı karanlık iki hücreden ve iki oyuncudan oluşan görsel malzemeyi yine yalın öğeler kullanarak anlamlandırıyor. Çaycının sessizce getirdiği ve dağıttığı tavşan kanı çayla dolu bardaklar, mahkumların hücre duvarındaki çiviye asılı kara naylon torbaları, yatma ve kalkma anlarında soyunup giyinmeler, gardiyanların yemek getirişi gibi yalın öğeler, hapishane ritüelinin görsel göstergelerini oluşturuyor. Aynı zamanda hücre ortamında yaşanan zamanın başlangıcını ve sonun belirsizliğinin, kişinin içine kıstırıldığı sürecin uçsuz bucaksızlığının, oyunun ortalarında yer alan düş sahnesinde ise hücre parmaklıklarının açılıverdiğini, zindanın bir bayram yerine döndüğünü, aşka, sevgiye ve sevince yönelen düş kahramanlarının neredeyse duvarın ötesine geçip dalgalarla kucaklaştığını duyumsuyorsunuz. Rutkay Aziz yalnızca Yağmur Dereli'nin oyunun alt bendinden çıkardığı öğeleri, yalnızca bu oyunun tonuna ve dokusuna özgü bir kullanımla, özenle, dozunda bir duyarlılıkla değerlendiriyor. Bilgin Yağmur Dereli rolünde. Oyunun iki baş oyuncusu Lemi Bilgin, birinci mahkum ve Altan Erkekli, ikinci mahkum, işte böyle duyarlı bir sahne düzeni içinde yorumlarını kotarıyorlar. Lemi Bilgin oyun öncesi başlamış olan ve oyun ötesine uzanan yaşantının gözleri görmeyen aydın kahramanını görsel ve işitsel düzeyde alabildiğine abartısız bir yorumla canlandırarak zorun üstesinden geliyor. Oyunun başından sonuna dek sahnede, geçmişte oynadığı çoğu rollerde olduğu gibi karakterle zorlanmadan bütünleşen bir oyuncu, yumuşak, hiçbir engele takılmayan doğal bir yorum sunuyor. Eşber Yağmur Dereli'ye fiziksel benzerliği de tiyatro için çarpıcı bir etken. Birinci mahkumun sonsuz zaman içinde yayılmış hücre yaşantısını geçici bir süre için değiştiren ikinci mahkumun serüveni ise daracık bir zaman dilimi içinde yaşamla ölümü ayıran bıçak sırtında oluşuyor. Birinci mahkumun ve seyircinin bilincine gülle gibi düşen bu sıradan suçluyu, dozu abartılmış komik, melodramatik, trajik boyutlarda bir sahne kahramanına dönüştürmek işten bile değil. Altan Erkekli ise oynadığı oyun kişisini dışında gözlemlenip tiyatronun kurallarına göre kotarılmış bir kompozisyon malzemesi olarak değil, Akrep oyununda uzanıp toplumsal vicdanımıza ulaşan iç gerçekliği de kavrayıp sahneye getiriyor. Altan Erkekli ince uzun bir yolda yıllarca adım adım bilinçle ilerleyerek ulaştığı oyuncu kişiliğinin doruk noktasına ulaşmak üzere. Yağmur Dereli'nin ikinci mahkumda yarattığı zor ama verimli sahne kişiliğini belleklerde yer edecek bir yorumla sunuyor. Çaycı mahkumda Erol Demiröz, iki gardiyanda Metin Coşkun ve Hakan Akın, savcıda Koray Ergun, oyunda taşıdıkları görsel ve işitsel işlevleri kusursuzca yerine getiriyorlar. Rolleri çok kısa da olsa onlar Akrep yapımının olmazsa olmaz kişileri. Akrep Ankara Sanat Tiyatrosu'nun övünçle anacağı bir yapım. Ayşegül Yüksel, Cumhuriyet Gazetesi, 4-11-1997. Gündüzleri Çankırı Cezaevindeki, geceleri sahnedeki parmaklıkların ardında. Yağmur Dereli turneye çıktı. El yordamıyla kağıdı buldu, yapıştırdı kalemi kağıdın dar kenarına, rulo yapmaya başladı. Hücrede 3 yılı doluyordu neredeyse. Ne konuşacak insan vardı, ne mektuplarını yazacak, gelenleri okuyacak. İnsan sesine hasretti. Mektupların satırı arasındaki sevgilere, özlemlere, kağıda dökmek istiyordu duygularını. Ama daktilosunu vermemişlerdi. Yine de mutlaka yazmalıydı. Kağıdı kalemin çevresine sıkıca sardı, kalemi çıkarttı içinden. Elindeki rulo kağıdı iyice bastırdı. Artık elinde katlaya katlaya yazabileceği satır genişliğinde katlanmış bir kağıt vardı. Önce o an yaşadığı dehşeti döktü kağıda. Mağara insanı değil, hücre insanı olarak yazıyı icat etmeye çalışıyor. Şu anda olabilecek en büyük felaket duvarların üzerime yıkılması değil. Ya elimdeki kalem yazmıyorsa? İçinde dev bir kuşku da olsa artık yazabiliyordu. Ama yine de insan sesine hasrettir. Hatta bir keresinde onu kızdırmak için hücresinin karşısına koydukları radyodan mı, teypten mi bilinmez, mevlit dinletir gardiyanlar. Eşber'in sesi güzeldir. Bu yüzden güzel sesi sever. Hem insan sesi duyduğundan hem de güzel bir ses duyduğundan çok mutlu olur. Hatta katılmaya bile çalışır mevlide. Durumundan çok hoşnut olduğunu gören gardiyanlar mevlidi kapatıp giderler. İşte öylesine insan sesine hasret olduğu bir sırada yan tarafındaki hücreye bir idamlık mahkum gelir. Sahabettin Ovalı kan davasından idama mahkumdur ama başka bir davadan tutuklu olduğu için asılamayacağına inanır. Birbirlerini görmeden konuşurlar ilk gün. Eşber sevinir, yanına okur yazar biri geldi diye. Artık aylardır biriken mektuplarını ona okutabilecektir. Ertesi gün havalandırmada karşılaştıklarında Sahabettin şaşırır. Çünkü Samsun cezaevinde birlikte yatmışlardır ve ülkücüler silah verip öldürmesini istemişlerdir. Eşber'i hapishaneden kaçırma ve Almanya'da bir yaşam sözü vermiştir ülkücüler Sahabettin'e. Eşber başka bir cezaevine sürüldüğü için kıl payı kurtulur. Sahabettin'in tabancasından çıkacak bir kurşunla ölümden. Hücrede katiliyle celladı arasında bir yakınlık doğar. Sonunda Sahabettin 12 Eylül'ün hukuksuzluğuyla asılır. Eşber celladını ölüme yollarken çaresizlik içinde kıvranmaktadır. Göz göre göre bir cinayete tanık olduğu için. İşte Eşber'in akrep oyunu Sinop cezaevinde yan yana iki hücrede idam mahkumu celladıyla yaşadıklarından, Sahabettin'in yemek ortağı arkadaşı olan celladının elinde son bulan yaşamından bir kesit. Avrupa'da yoğun baskı. Akrep Eşber 23 yıllığına Çankırı cezaevine gönderildiği yıllarda başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sergilenmeye. Eşber Çankırı cezaevinde parmaklıklar arasındaydı. Ama aynı günlerde geceleri sahnede de parmaklıklar arasında yaşıyordu akrep oyunuyla. Tam da Avrupa Birliği'ne girecekken Eşber 23 yıllığına cezaevine konulunca ortalık ayağa kalktı. Avrupa'dan, İngiltere'den hükümetler düzeyinde protestolar yağdı. Türkiye toplumu da kendi tepkisizliğinin ötesine geçmeye başladı Eşber konusunda. Cumhurbaşkanı Demirel'den Başbakan Yılmaz'a kadar önce başvursun affedelim. Ama Eşber bu başvurunun yolunu daha yakalanmadan kapatmıştı. Avukatlarına noter aracılığıyla bir irade beyanı vermişti. Cezaevine girmem halinde yetkili devlet organlarınca iş bu cezalının hafifletilmesi ya da ortadan kaldırılması konusunda gözlerimin görmemesini gerekçe gösterilerek yapacakları girişimlere herhangi bir talebim ve muvaffakatim yoktur. Benim 23 yıllık mahkumiyetime yol açan durum bir aydın olarak ülkemdeki gelişmeler karşısında düşüncelerimi açıklamış olmamdır. Cezalandırıldıktan sonra gözlerimin görmeyişini gerekçe göstererek yürütülecek işlemleri kişilik haklarıma ve insanlık onuruma yöneltilmiş ciddi bir saldırı olarak değerlendirmekteyim. Cezalandırma hakkını elinde bulunduran devletin bu cezanın toplum vicdanında yarattığı tahribatı telafi edebilmek için benim sakatlığımı bir lütfun konusu olarak değerlendirmesinin çağdaş bir toplumda kabullenmesi mümkün olmayan ağır bir insan hakkı ihlali olarak algılamaktayım. Eşber kişisel bir af yolunu kapatmıştı. Çünkü yalnızca kendisi için göreceli özgürlük değil, tüm düşünce suçluları için mutlak bir özgürlük istemektedir Eşber. Bu sağlanana kadar da cezaevinde yatmaya kararlıdır. Aslında benzeri bir af olayı 1988 yılında da gündeme gelmiştir. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kapısına gidişlerinden birinde Avrupa'nın gündemine gelen ve o sıralarda ilk mahkumiyetini yatmakta olan Eşber'i Turgut Özal affetmeye kalkar. Hatta bir mesaj gönderir Eşber'e. Gel bizim Mandela'mız ol diye. Kişisel bir affı o zaman da reddeden ve 12 Eylül yargılamalarının tümünün iptalini, bu koşullarda yargılanan herkesin yeniden yargılanmasını ister. Bu yüzden de Eşber'in Özal'a cevabı, Mandela'ları devlet değil, halk yaratır olacaktır. İşin ilginci, Avrupa Konseyi'ne giderken havaalanında bir süre Eşber'in af dilekçesini boşuna bekleyen Özal'ı devreye sokup, Bursa Cumhuriyet Savcısına ne yapıyorsan yap, onu dilekçe vermeye ikna et diye talimat verdirdiği kişi, o dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'dur. Geçtiğimiz günlerde Eşber'e kişisel af diletme çabalarında devreye girip, bu kez Çankırı Cumhuriyet Savcısına talimat veren Adalet Bakanı da yine Oltan Sungurlu. Yani Sungurlu'nun Eşber'e kişisel af diletme konusunda başarısız deneyimleri var. Bu kez de Eşber af dilemeyince Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla cezaevinde yatmasına engel sağlık durumu saptaması yapılmak istendi. Eşber koğuşunda direndi ve muayene olmayı reddetti. Çankırı'dan gelen haberlere göre hatta tüm mahkumlara genel af yapıyoruz numarasıyla Eşber'in de muayenesini aradan çıkarmak istemişler. Ama bunu yer mi yılların mahpusçusu Eşber? Eşber'in affı reddettiği başka bir yolla cezaevinden çıkartılamayacağını, zaten ne derin devletin ne de yüzeysel iktidarın düşünce özgürlüğüne yönelik bir değişiklikten yana olamadığı iyice ortaya çıktı. Şimdi Eşber'in akrebini ast turneye çıkartıyor ya, aslında oyunun yazarının yaşamı bir cezaevi turnesi gibidir. 1978'de Samsun cezaevi, ardından Trabzon, oradan Amasya, Adıyaman, Mardin cezaevleri. 3 yıl içinde dolaşır tümünü 1982'de gittiği Samsun cezaevinden sonra gönderildiği Sinop Kalesi'ndeki 3 yılının tümünü hücrede geçirir. İşte akrep o hücrede yaşadıklarından bir kesittir. Sinop'tan sonra yeniden Samsun, oradan Bursa E-tipi, cezası kesinleşince de Bursa özel tip cezaevi. 1997 yılında devlete 22 yıl borçlu olarak bu cezaevinden tahliye olur. Tahliyesinin üzerinden henüz bir ay geçmiştir. İhade İstanbul'da bir miting düzenler. Eşber de ayağının, daha doğrusu cezaevinin tozuyla birkaç dakikalık bir konuşma yapar. Hakkında terörle mücadele yasasının 8 Taksim 1 maddesinden dava açılır. Savcıya göre Eşber bölücülük yapmıştır. Eşber'in bu suçuna ilişkin tek kanıt da polisin yaptığı bant çözümüdür. Avukatları polis konuşmayı istediği gibi cımbızlayıp değiştirmiş. Bu yüzden bant çözümünü değil, yaptıkları bant kaydı gelsin delil olarak derler. Ancak bir türlü gelmez bant kayıtları. Buna karşın İstanbul DGM Eşber'i 10 aya mahkum eder. DGM gibi Yargıtay da bant kayıtlarını dinlemiyor ama gerekçe bile yazmadan onaylıyor Eşber'in mahkumiyetini. Eşber'in kişisel bir affı kabul etmeyeceğini anlayan ortalıkta o zaten bölücü diye dolaşanlar aslında. Aman o PKK'lıdır, fazla kurcalamayın diye etrafa korku salmak istiyorlar. Sanıyorlar ki böyle bir korku salınca kimse Eşber'in düzmece bir davayla idama mahkum edildiğini, sonra da kendi koydukları kurallara göre bile kanıtı tartışmalı bir davayla düşüncelerinden dolayı cezaevine girdiğini öğrenmeyecek. Şimdi Eşber geçen davasında kalan 22 yıllık borcunu ödüyor devlete. Arkasından da aldığı bu son hapis cezasını yatacak. Şimdi Eşber gündüzleri Çankırı cezaevinde, geceleri sahnede parmaklıkların arkasında ama hepimizden daha özgür. Oyunun başında Çankırı cezaevinde bir kasete doldurduğu, sahnede kendi sesinden yayınlanan mesajında olduğu gibi. Şu anda aynı mekanda yan yana birlikte değiliz. Bu hüzün verici bir durum ama asla bir ayrılık değil. Çünkü biz hepimiz tarih önünde hep aynı yerde duruyoruz. Bu barışın, demokrasinin ve özgürlüğün alanıdır. Biz lütfedilecek bir demokrasiyi değil, bedelini ödediğimiz bir özgürlüğü sahiplenmek istiyoruz. Cezaevinde olsak da özgürüz. Çünkü özgürlük bize yakışıyor. Biz bu topraklar üstünde yüzyıllardır bize yakışanı yaptık. Herkes için özgürlük bizim eserimiz olacaktır. Barış, demokrasi ve özgürlük davasına omuz veren herkese selam olsun. Celal Başlangıç, Radikal Gazetesi, 5-11-1997. Kitabın sonu, 13 Şubat 2017, sayfa 153.